Sıkıntıların ana nedeni keyfilik yönetimi. Tehlikenin farkında mısınız? Soner Yalçın yazdı. Korku ve hayranlık. İmamoğlu operasyonuna bambaşka açıdan bakmaya çalışacağım. Önce giriş yapmama izin veriniz. 1. Puatya Muharebesi ya da Tors Muharebesi verilen savaşta Müslüman Arapların Avrupa'daki ilerleyişi 8. yüzyılda durduruldu. 2. Moğolların 13. yüzyıldaki Avrupa'ya ilerleyişi kendi aralarındaki taht kavgası sebebiyle son buldu. 3. Osmanlıların gerek 16. yüzyıl ve gerekse 17. yüzyıldaki Avrupa'daki ilerleyişi Viyana kapılarında son buldu. Avrupa hafızasında bu saldırıları yapan Müslüman, Moğol ve Osmanlı hep Türk olarak kaldı. Bu kimliği tarihleri boyunca korku unsuru yaptı. Matbaanın yaygınlaşması sonucu yayıncılık sektörünün gelişmesiyle Avrupa'da kitap yazımı yaygınlaştı. Tarih yazmamın ana konularından biri hem kaygı hem hayranlık uyandıran Türkler kimdi? Nereden geliyorlardı? Toprakları nasıl böyle hızlı fethediyordu? Onlara karşı ne yapılmalıydı? Tek örnek vereyim. Erken modern 17. yüzyılda İngilizlerin yaptığı 12.284 eserin 3.548 tanesinde Türk adı geçti. Ancak Avrupa'daki korku ve hayranlık zamanla son buldu, Türkleri aşağılamaya başladılar. Niye? Siyasi keyfilik rejimi. İmamoğlu'nu unutmadım, geleceğim. Yıl 1699. Osmanlı, yenildiği Kutsal İttifak Devletleri, Avusturya, Venedik, Leistan'la barış antlaşması imzalayarak ilk kez Avrupa'da büyük toprak kaybetti. Avrupa yayıncılığı Osmanlı'nın niçin kaybettiği konusunda da kitaplar yazmaya başladı. Bilgiye dayalı siyasi değerlendirmeleri şu başlıklar altında toplandı. Tahta oturan açgözlü padişahlar zevkine, lükse düşkün olup, ölümü de şehvetten olan Asur son kralı Sardanapalus'a benzetmektedir. Sefaat içinde yaşama isteği bürokraside de yolsuzluğu arttırmıştır. Geleneksel kurumlar ahlaki olarak yozlaşmış, memuriyet bile rüşvetle alınır, satılır hale gelmiştir. Vezirler arasında hizipçilik vardır. Yeniçeri sistemi bile bozulmuş, asker etiği erozyona uğratılmıştır. Resmi görevliler verdikleri rüşveti çıkarmaya çalıştıkça halka mali baskı uygulanmaktadır. Sıradan Türkler varını yoğunu alan devlet yöneticilerine karşı itaatkârlıklarını kaybetmiştir. 18. yüzyıl ortalarında Fransız politik düşünür Montesquieu'nun katkılarıyla korkuya dayalı yönetim, despotizm kavramı doğdu ve yaygınlaştı. O dönemler İstanbul'da da görev yapmış elçiler dahil kimi yazarlar Avrupa'nın Osmanlı'yı yok edeceğini yazmaya başladı. Bunlara göre Osmanlı'nın çöküş zamanı gelmişti. Peki Avrupa'nın bize sorduğunu şimdi biz Avrupa'ya soralım. Avrupa nasıl gelişti? Montesquieu'den başladık, ondan devam edeyim. Despotik yönetimlere karşı Kanunların Ruhu üzerine adlı eser yazdı. Ona göre ancak kanun düzeninin egemen olduğu bir toplum güçlü olabilirdi. Bu düşünce tüm aydınlanma düşünürlerinin de ortak görüşü oldu. Keza Avrupa gelişimine, tek adamlık rejimine karşı çıkan Montesquieu bir katkı daha sundu. Kuvvetler ayrılığı ilkesi. Devletin, yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin birbirinden ayrılması ve bu sayede gücün kötüye kullanılmasının engellenmesiydi bu. Artık İmamoğlu'na gelebilirim. İmamoğlu'nun kişisel meselesi değil. Yapılan yargı operasyonunun Salt İmamoğlu ve arkadaşlarına yönelik olduğunu düşünüyorsanız siyasi hata yaparsınız. Bu yapılan ameliyat, operasyon, iktidarı koruma hedeflidir. Tehlikede olan, ideal olması gereken kamu düzenidir. Ne demek istiyorum? Yanıtı Montesquieu'ya bırakalım. Aynı kişide yasama yetkisi, yürütme yetkisiyle birleştiğinde özgürlük yok olur. Yargılama yetkisi, yasama ve yürütme yetkilerinden ayrılmışsa özgürlük yok olur. Aynı kişi bu üç gücü kullanırsa her şey yok olur. Yasa yapma yetkisi, kamu kararlarını uygulama yetkisi ve bireyler arasındaki suçları veya anlaşmazlıkları yargılama yetkisi. Yıl 2025 ve Türkiye'nin gündeminde ne var? İmamoğlu'na yönelik yargı operasyonu bir kez daha neyi aydınlığa çıkardı? Kuvvetler ayrılığı ilkesini. Bırakın Batı'yı, Türkiye'de insanlar kuvvetler ayrılığı ilkesinin olduğunu düşünüyor mu? Yaşadıklarımızla ilgili çok farklı pencereden bakabilirsiniz. Mesela tek olgu yazayım. Bir yargı operasyonu piyasaları niye allak bullak etsin? Pazarda güven sorunu olur mu? İktidardan şüphe mi duymaktadır insanlar? Onlarca soru olabilir. Kimin mülkiyeti, parası güvence altındadır? Avrupa'nın Osmanlı'nın çöküşüne dair yaptığı keyfilik yönetimi gibi tespitleri bugüne benzemiyor mu? O halde Osmanlı gibi çökmemek için ne yapmak gerekiyor? Demokratikleşme olmadan çöküşten kurtulmak mümkün değil. Eğer toparlarsam, yaşananlar İmamoğlu'nun kişisel sorunu değil, rejim sorunudur. Yasama yetkisini elinde tutan parlamentodaki kürsü işgalinin sembolik değerini önemsiyorum. Yaşadığımız sıkıntının nedeni kağıt üzerinde anayasada yazsa da kuvvetler ayrılığı ilkesinin artık yok edilmesidir. Yasama, yürütme ve yargı tek bir kişide toplanmıştır. Ne dedi Montesquieu? Halk adalete inanmaz bir hale geldiğinde o rejim mahkum olmuştur. Montesquieu bunları yaklaşık 4 asır önce yazdı. Latince yazayım artık. Quo vadis. Gidiş nereye? Bu kadar mı kör olduk?